İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Azer 1399 Hicri Kameri, 12 Rebiyusani 1442 ve 28 Kasım 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Raz Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türkyılmaz ile İranlı bilim adamına düzenlenen suikast üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve İslam'ı Tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Fahrizade cinayetini azmettiren ve uygulayanların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit Fahrizade suikastine uygun zamanda yanıt verileceğini belirtti. İran'da Şehit Fahri suikasti protesto edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Fahrizade suikastinin bir terör faaliyeti olduğunu belirtti. Ve Avrupa Birliği, İranlı nükleer fizikçi suikastini kınadı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Fahrizade cinayetini azmettiren ve uygulayanların kesinlikle cezalandırmaları gerektiğini vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi cumartesi günü İranlı seçkin nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade'nin şehadeti dolayısıyla yayımladığı mesajda Fahrizade cinayetini azmettiren ve uygulayanların kesinlikle cezalandırılmaları gerektiğini vurgu yaptı. Ayetullah Hamine'yi mesajında şöyle dedi: "Cani işbirlikçilerce şehit edilen bu seçkin savunma ve nükleer bilimci değerli canını büyük ve kalıcı emekleri yüzünden Allah-u Teala yolunda sundu ve şehadet ona verilen ilahi mükafattır." Silahlı teröristler 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan aracı saldırarak bu seçkin bilim adamını şehit ettiler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastine değinerek ülke yetkilileri bu cinayet yanıt verecektir ve halkımız Siyonist komplolarının tuzağına düşmeyecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği koronayla ulusal mücadele kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer fizikçi ve savunma bakanlığı, bilimsel araştırma kurumu başkanı Muhsin Fahrizade suikastine değinerek, ülke yetkilileri bu cinayete yanıt verecektir ve halkımız Siyonist komplolarının tuzağına düşmeyecek. Çünkü biz onların ellerini çoktan okuduk ve onlar art niyetli hedeflerine ulaşamayacaktır dedi. Ruhani bu terör eylemi düşmanların streslerinin azalacağı ve küresel koşulların değişeceğini hissettikleri endişeli haftalar geçirdiğini gösteriyor. Bu birkaç hafta onlar için hem bölgede güvensiz bir durum yaratmak hem de dünyanın dikkatini işgal altındaki topraklarda yarattıkları terör eylemlerinden saptırmak üzere çok önemlidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bundan önce yayınladığı mesajında da İran'ın nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısı ve korkakça suikast İran milletinin Yemenli düşmanlarının acizliğinin işareti olduğunu belirtti. Cumartesi günü nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin şehadeti dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle dedi. Bugün bir kez daha küresel istikbarın eli gaspçı Siyonist rejimin işbirliği ile bu toprakların cesur ve seçkin evlatlarından birinin kanına bulaştı ve İran milletinin yılmaz bir bilgini kaybetme üzüntüsüne sebebiyet verdi. Ruhani sözlerine şöyle devam etti. Kuşkusuz bu sinsi terör saldırısı İran milletinin Yemenli düşmanlarının bu büyük milletin bilimsel ilerlemeleri ve onurları karşısında içine düştükleri acizliği ve bölgede ve dünyanın diğer siyaset meydanlarında ard arda yenilgilerinin ürünü ve diğer insanlık dışı uygulamaları gibi onların kin ve düşmanlığının derinliğini yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti. Ancak İran milletinin alçak düşmanları bilmelidir ki şehadet İslam İran'ın gençlerini ve bilginlerini bilim alanında ivmeli hareketlerini ve onur zirvelerini fethetmelerini engellemediği gibi bu değerli şehidin yoluna devam etmekte daha kararlı kılacak ve şehitlerimizin kanı ebedileşecektir. Silahlı teröristler 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçi Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan aracı saldırarak bu seçkin bilim adamını şehit etti.
İran bilim insanı Fahrizade'ye yönelik suikastına tepkiler hala devam ediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Dün başkent Tahran'ın yakınlarındaki Absert bölgesinde İran bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast düzenlendi. Fahrizade'nin şehadetinin ardından İranlı yetkililerden sert tepkiler gelmeye başladı. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin şehadeti nedeniyle yayınladığı mesajda başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajında bir kez daha küresel emperyalizm ile gaspçı Siyonist rejimin elleri vatan evlatlarımızın birinin kanına bulaştı ve İran milletinin içinde derin üzüntü yarattı denildi. Ruhani mesajında İran milletinin düşmanları şunu bilmelidir ki, Dr. Fahrizade gibilerin şehadetiyle bilimsel alanda İranlı bilimci ve gençlerin iradelerinde hiçbir aksaklık olmayacak. Aksine bu kıymetli şehidin yoluna devam etme kararlılıkları onları daha kararlı hale getirecek ifadelerini kullandı. İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi de yayınladığı mesajda Şehit Fahrizade'nin şehadetinden dolayı başsağlığında bulunarak yabancılara ve uluslararası siyonizme kendini satanlar, İran milletinin bilimsel ilerlemesine karşı çıkmak için bir kez daha İslami İran'ın önemli bilim insanı ve yöneticilerinden birini teröre hedef seçti derken, İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İranlı bilim insanı Fahrizade'yi şehit edenlere İran milletinin uygun zamanda kesin ve sert karşılık vereceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise Şehit Fahrizade suikastını kınadığı açıklamasında, bu büyük cinayetin faillerinin kesinlikle cezalandırılacağını vurgularken, Şehit Fahrizade'nin yolu eskisinden daha hızlı devam edecek dedi. Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanç'in İran nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye yapılan terör saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeleri yer verildi. Son yıllarda birkaç tanınmış İranlı bilim insanı da terör saldırılarına kurban gitmiştir. Suikastların arkasında bazı yabancı tarafların olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Fahrizade suikastı bölgeyi felakete sürüklemek ve İran'ın bilimsel ve teknolojik gelişimini zedelemek amacıyla yapılan umutsuzca bir girişimdir. Son 40 yılda bile hiçbir baskı veya terör saldırısı sosyoekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan bilim ve teknolojiye erişmemizi engellememiştir. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi. Tuğgeneral Kani'nin yaptığı paylaşımda düşman erkek adam gibi İran'da savaşmaya cesaret edemiyor. İsrail'in ölümü yaklaştı. Bu, dünya zorbaları ve uluslararası yağmacıların en son çırpınışları ifadesine yer verildi. İran'ın nükleer fizikçi ve savunma bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Farizade dün Tahran eyaletinin Damavand ilçesine yer alan Absar şehrinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
Tahran Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan bir grup İslami Şura Meclisi önünde toplanarak İran'ın savunma ve nükleer sanayisinin önde gelen isimlerinden Fahrizade suikastini kınadılar. Tahran'da bugün İslami Şura Meclisi önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, şehit olmaya hazırız" sloganları atarak şehit Muhsin Fahrizade suikasti için cani düşmanların eylemini kınadılar. Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu şehit düşen Muhsin Fahrizade için kumda toplanan vatandaşlar ise Amerika ve Siyonist rejim karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin yönelik suikastın bir terör faaliyeti olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine neden olan terör eylemine tepki gösterdi. Mustafa Şentop'un attığı tweette şu ifadelere yer verildi. İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapması ile legal örgütün veya devletin yapması için mahiyetini değiştirmez. Terör terördür. Terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz. İranlı bilim insanı Fahrizade dün Tahran'da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü.
Lübnan Hizbullah Hareketi dış komplo ve tehditlere karşı İran'ın yanında olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamada İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Şehit Muhsin Fahrizade suikastini kınadı. Hizbullah, İran'ın kim olursa olsun suçluları tespit edip İranlı bilim insanları ve yetkilileri el uzatanların elini kırma gücüne sahip olduğunu vurguladı. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimiyle bazı Arap rejimlerinin yeni ittifakına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında durduğunu deklare etti. Irak Hizbullah Hareketi de Şehit Fahrizade suikastini kınayarak Amerikan Siyonist Suudi cephesinin cinayet dosyasının kabardığını belirterek onların cinayetleri için ağır bedel ödemeleri gerektiğini vurguladı. Irak Hizbullah'ı İslam ümmetinin bilim insanları ve mücahitlerini peş peşe arenaya sunduğu müddetçe Amerika Siyonist Suudi üçgeninin güvenlik ve huzur içinde olmayacağını ve direniş güçlerinin de şer eksterini yok edene kadar mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Bahreyn 14 Şubat hareketi de İranlı bilim adamı Şehit Fahrizade suikastini sert şekilde kınayarak İslam İran'ın yanında olduğunu deklare etti.
Avrupa Birliği bir açıklama yaparak İran'ın nükleer fizikçi Şehit Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikastı suç ve insan haklarına saygı ilkesine aykırı bir girişim olarak niteledi. Avrupa Birliği bugün yaptığı açıklamada Şehit Fahrizade suikastını kınadı. Açıklamada Tahran'ın Absar bölgesinde 27 Kasım tarihinde bir İranlı yetkiliyle bazı sivillere yönelik düzenlenen şiddet eylemi sonucu hayatını kaybettiğini, bu girişimin suç ve Avrupa Birliği'nin desteklediği insan haklarına saygı ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği ayrıca bu terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar diledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Kalaman da Şehit Fahrizade suikastına gösterdiği tepkide silahlı çatışmalar haricinde sınır ötesinde yaşanan sistematik katlin insan hakları ile ilgili uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ihlali olduğunu vurguladı.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek kınadı. Pandor, terör eylemi barışa yol açamaz, tam tersine bölgede huzursuzluk ve gerginliği artırır. Bu cinayetin faillerinin cezalandırılması ve adalet önüne çıkarılması gerekir dedi. İran'a yönelik dış müdahale ve adaletsizce düzenlenen suikastlerin göz önüne alındığında İran hükümetin her zaman itidalle davranmasını takdir ediyoruz diyen Güney Afrika Dışişleri Bakanı, ülkesinin bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade dün Tahran eyaletine bağlı Absert ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB Başkanı Ali Asker'e İranlı fizikçi Muhsin Fahrizade suikastına tepki gösterdi. İRIB Başkanı İran'ın savunma ve nükleer alanındaki ünlü isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade'nin şehadetinden dolayı taziyede bulunarak İslam İran'ın seçkin isimlerine girenlik fiziki suikasta dönmesinin küresel emperyalizmin halkı, inkılap ve İslam nizamından uzaklaştırma politikasının hezimete uğradığını gösteren en önemli belirti olduğunu belirtti. Amerika, Siyonistlerin ve müttefikleri dahil sultan üzerinden Fahrizadelerin şehit edilmeleriyle bu toprakların evlatlarının bilim ve ilim alanlarındaki ilerlemelerinin durmayacağı gibi sultan düzeni karşısında dindar, devrimci ve uzman gençlerin irade ve kararlarının daha da güçleneceğini bilmeleri gerektiğini söyleyen İri Başkanı kuşkusuz İran milletinin evlatlarının bu vahşi cinayetin azmettiricileri ve faillerinden ağır intikam alacağını belirtti.
İran'ın muhtelif ülkelerdeki büyük elçileri ve temsilcileri ayrı ayrı mesajlar yayınlayarak İranlı nükleer fizikçisi Fahrizade suikastini kınadılar. İran'ın İsveç Büyükelçisi Hamid Masum Fer Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İranlı bilim insanı terör saldırısı sonucu suikaste uğradı. Acaba insan hakları savunuculuğunu soyunan Avrupa Birliği'nden bu tür vahşi girişimleri politize etmeden ve ayrımcılık gözetmeden kınaması beklenebilir mi diye belirtti. İran'ın Senegal, Yemen, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçileri de Şehit Fahrizade suikastini kınayarak İran milletinin bilimsel alanda ilerlemelerine bir an bile durmadan devam edeceğini deklare etti. İran'ın İtalya Büyükelçiliği de İslami İran düşmanlarınca düzenlenen bu hain saldırıyı kınayarak kuşkusuz onurlu İran'ın güvenliğini ihlal edenlere uygun zamanda gereken yanıtın verileceğini vurguladı.
İran'ın nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastının ardından işgal rejimi İsrail tüm büyükelçiliklerinde alarm seviyesini yükseltti. Siyonist rejim İsrail'in İranlı bilim insanı şehit Muhsin Fahrizade suikastına karıştığına dair belirtilerin ortaya çıkmasının ardından işgal rejimi dünya üzerindeki büyükelçiliklerinde alarm seviyesini yükseltip güvenlik tedbirlerini artırdı. Lübnan El Meyadin televizyon kanalı ise Amerika'nın bölgedeki askeri güçlerinin de şehit Fahrizade suikastının ardından alarma geçtiğini bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlenen basın toplantısında son 24 saat zarfında koronavirüsten 391 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini belirtti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sadat Lari, İran'da koronavirüs salgını ile son rakamları açıklayarak son 24 saatte ülkede kesin tanı kriterlerine göre 13.402 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 1824'ünün tedaviye alınırken diğerlerinin ayakta sağlık hizmetleri aldığını kaydetti. Lari, İran'da toplam koronavirüs vaka sayısının 935.799'a yükseldiğine temasla bugüne kadar koronadan iyileşen vatandaş sayısının 648.831 kişiye yükseldiğini belirtti. Sözcü Lari ayrıca İran'da koronavirüsten yaşamını yitiren vatandaş sayısının da 47.486'ya çıktığını kaydetti. Dünya genelinde ise koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.451.000'i geçti.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatip Sade, Batı Asya bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Amerikan askerlerinin varlığına ihtiyaç olmadığını vurguladı. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatip Sade, Afganistan Aryanov televizyon kanalına verdiği demişti, Amerika'nın Afganistan askeri saldırısının yasa dışı ve açık bir tecavüz olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan, Türkiye'de kırmızı, beyaz et ve ürünlerin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak askıya aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üyelerine gönderilen bir yazıya göre Suudi Arabistan, Türkiye'den kırmızı beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak askıya aldı. Yaşanan boykot sonrasında Ankara ve Riyad arasında gerilim ortaya çıkarken Körfez ülkesinin iş insanlarından Türk mallarına boykot çağrıları geldi.
Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan'ın Rusya'ya bir ziyarete bulunacağı açıklaması yapıldı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde başkanlık seçimlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'dan fazla oy kazandığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Muhsin Fahrizade suikasti ve düşmanların hezimete uğramış senaryoları başlığı altında. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade dün Tahran'da bir terör saldırısında şehit düştü. Bundan önce de defalarca İranlı bilim insanlarına yönelik terör saldırıları gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz senelerde bu tür olayların benzerlerine şahit olduk. Ancak acaba İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim insanları özellikle nükleer fizikçilerine yönelik saldırılar niçin ve hangi amaçlar için yapılıyor? Ve diğer önemli bir soru da şu ki, hangi ülkeler ve terör örgütlerince ve hangi unsurların işbirliğiyle bu tür terör saldırıları tasarlanıp gerçekleşiyor? Kuşkusuz bu tür suikast ve terör saldırılarının önemli amaçlarından biri, İran'ın bilim, savunma ve nükleer alandaki ilerlemelerini engellemektir. Suikaste maruz kalan İranlı şahsiyetler başka ülkeler için hiçbir tehdit oluşturmamıştır. Bu insanlar sadece İran milletinin bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemesi için çalıştıklarından suikaste maruz kalmış bulunuyor. Esasında bilim insanlarını hedef alanlar İran milletinin ilerlemesinden korkuyorlar. Şehit Fahrizade de İran'ın önde gelen bilim insanlarından biri olup Amerikan Foreign Policy dergisinin açıkladığı dünyanın en güçlü 500 kişisi arasında yer almıştı. İkinci sorunun cevabına gelince şunu ifade etmeliyiz ki Siyonist rejime bağlı unsurlar bundan önce de İran nükleer fizikçilerine yönelik suikast düzenlemişti. Menuçehr Şehriyari ve Mesut Ali Muhammedi gibi İranlı bilim insanları daha önce bu tür saldırılarda şehit olmuştur. Fahrizade suikasti de bu açıdan dünya basınının ilgi odağında yer almıştır. El Meyadin televizyon kanalı İranlı üst düzey bilim insanına yönelik düzenlenen suikastin ardından Siyonist medyadan naklen Tel Aviv'in bu saldırıya karışabileceğini belirterek Netanyahu'nun bu hafta birçok şey yaptık ki hepsi hakkında konuşamam sözüne dikkat çekti. İsrail'li uzmanlardan Ronen Bregman, Mart 2019'da Mossad'ın 15 İranlı bilim insanını hedef listesine koyduğunu, onlardan 6'sını sabahın erken saatlerinde evlerinden iş yerlerine giderken bombayla hedef aldığını ifşa etmişti. Alman basını da İranlı bilim insanı Daryush Rezaian'ın şehit olmasının ardından verdiği bir haberde İranlı bilim insanlarına yönelik suikastin Mossad'ın işi olduğunu belirtmişti. Bazı İranlı bilim insanlarının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gizli raporlarında yer alması ve Siyonist örgütlerin ajansın gizli bilgilerine ulaşması, o dönemlerde bu olaylar ve suikastler arasındaki ilişkiyi anlamlı şekilde gündeme getirilmesine yol açan başka önemli bir konuydu. Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'te yazısında İranlı bilim insanlarına yönelik suikastin İsrail ile Amerika'nın ortak projesi olduğuna işaretle Amerika'nın bir süredir Nevada çölünde münafıkların mensubu bir grubu eylem ve suikast için eğitmekte olduğunu belirtti. Terörle mücadele ettiklerini ileri süren ülkeler temelsiz suçlamalar ve senaryolarla İran'ı bölge istikrarsızlaştırmakla suçlarken İranlı bilim insanlarına yönelik ülke sınırları içinde suikast düzenleniyor. Acaba bu tür terör eylemlerine karşı uluslararası camia nasıl hareket edecek ve bu saldırıları kınayacak mı? İran milletinin düşmanları kendi hedeflerine ulaşmak için Kudüs gücü komutanı Kor General Kasım Süleymani ve son olarak Şehit Fahrizade suikasti gibi her türlü cinayet işlemeye hazır olduklarını göstermişlerdir. Bu cinayetlerle mutlaka takip edilecek ve gereken yanıt verilecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına karşı uluslararası ittifak kurma çağrısı etrafında. Amerika kendi dış politika ve menfaatlere doğrultusunda başka ülkelere karşı en fazla yaptırımlar uygulayan ülke haline gelmiştir. Amerika kendi politika ve girişimlerine karşı çıkan ülkelere yönelik yaptırım uygulanıyor. Gelenen aşamada ise Washington'un bu tür insanlık dışı ve yasa dışı girişimlerine son verilmesi için çağrılar artmıştır. Venezuela'dan Birleşmiş Milletler temsilcisi Samuel Moncada, Amerika tarafından yaptırıma maruz kalan ülkelerden Washington'un bu eylemin etkilerini azaltmak amacıyla işbirliği yapmalarını istedi. Mancada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada Amerika'nın yaptırımlarına uğrayan 29 ülkeden uluslararası bir ittifak kurmalarını istedi. Venezuelalı yetkili Amerika'nın yaptırımlarından uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler anlaşmasına aykırı olduğuna işaretle tek taraflı yaptırımlara karşı uluslararası ittifakın kurulmasının etkilerini azaltacağını vurguladı. Dünyada en fazla yaptırım kullanan ülke olarak Amerika, kendi dış politika amaçları doğrultusunda başka ülkelere karşı sık sık yaptırım uyguluyor. Amerika'nın bazı müttefikleri de bu doğrultuda Washington'a eşlik ediyorlar. Bu yaptırımlar Amerika'nın politika ve girişimlerine karşı çıkıldığı veya Amerika'nın başka ülkeler tarafından tehdit edildiği iddiası ile yapılıyor. Washington hatta şu kritik dönemde koronavirüs salgınına rağmen İran-İslam Cumhuriyeti dahil bazı ülkelere karşı yeni yaptırımlar uygulamakla İran'a karşı azami baskı politikaları çerçevesinde tüm zamanların en ağır yaptırımlarını uygulayan Amerika, Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore dahil bazı ülkelere karşı tek taraflı yaptırımlar uygulamıştır. Amerika, muhtelif siyasi, ticari ve askeri ve hatta insan hakları gibi muhtelif gerçeklerle rakip veya düşman ülkeler dahil başka ülkelere karşı yaptırımları ile esasında kendi menfaatlerini takip etmekte. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Alexander Novak tüm dünyanın Amerika'nın yaptırımlarından artık bıktığını söylemiştir. Amerika başka ülkelere karşı yaptırım uygulamak ve ekonomik gücünü de hedef ülkelere cezalandırmak için kullanmak suretiyle onları kendi istekleri karşısında teslim ettirmeye çalışıyor. Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalan ülkelerden biri olan Venezuela, Washington'un tek taraflı yaptırımlarına karşı ilk aşamada tek taraflı ve zorbacı eylemlere karşı uluslararası ittifakın kurulması, ikinci aşamada ise bu yaptırımlara karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar çıkarılması ve üçüncü aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce bu yaptırımların uluslararası barış ve güvenliğe karşı oluşturduğu tehditlerin düzenli biçimde incelenmesi olmak üzere 3 aşamalı bir eylem planını görücüye çıkardı. Birleşmiş Milletler defalarca koronavirüs salgını döneminde özellikle Amerika'nın uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını eleştirirken ülkelerin temel ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemelere erişimin de kolaylaştırılması amacıyla yaptırımların iptal edilmesi veya hafifletilmesini istemiştir. Aslında Birleşmiş Milletler tek taraflı zorlayıcı önlemlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkisi özel raportörü Arena Doha'nın açıklamasına göre tek taraflı yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in kudretini de zayıflatıp uluslararası işbirliği ve kanun egemenliği konusunda ise korkuya yol açıyor. Venezuela'nın Birleşmiş Milletler temsilcisinin belirttiği üzere Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin artık birleşip Washington'un bu tür insanlık dışı ve yasa dışı eylemlerine de karşı koymaları gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısı ve korkakça suikast İran milletinin yeminli düşmanlarının acizliğinin işareti olduğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, öte yandan bu haber dünya çapında da geniş yankı buldu. Amerika Başkanı Trump, Siyonist rejimin İranlı nükleer bilim adamına terör saldırıya karıştığını bir İsrailli gazetecinin mesajını Twitter'da yeniden yayınlayarak zımni olarak doğruladı. Şimdi İran'da gerçekleşen bu acı olay ve hadise ve özellikle İsrail'in bu meseledeki ayak izlerinin olup olmadığı konusu çok tartışılıyor. Özellikle dünden itibaren haber çevreleri bu konu üzerinde odaklanmıştır İran'da ve bölgemizde. Biz de bunu bu konuyu bugünkü sohbetimizde analiz etmek için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. RAS Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Avukat Sayın Ziya Türk Yılmaz Hocamız bizimle birlikte. Ziya Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu olay dün biliyorsunuz vuku buldu maalesef ve İran'da bir nükleer bilimci ve bilim adamı çok hain bir şekilde suikasta uğradı. Acaba neden Muhsin Fahrizade? Yani bu insanda ne vardı ki böyle bir olaya maruz kaldı ve terörle şehit edildi? Muhsin Fahrizade ile ilgili herhangi bir sizin bilginiz var mı? Buradan başlayalım dilerseniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhsin Fahrizade bilindiği üzere İran'da terör edilen ilk bilim adamı değil. Yıllardan beri uluslararası emperyalizmin kuklaları aracılığıyla İran'daki bilim ve teknoloji gelişmelerini engellemek için ve önceden ilan edilmiş bir şekilde ve listeye, terör listesine alınmış bir şekilde İran'ın önde gelen nükleer uzmanları ve başka dallarda İran'ın teknolojik ve bilimsel açıdan kalkınmasına katkıda bulunan bilim adamları dünyanın gözü önünde ve göstere önceden ilan edilerek terör edilmektedir. Bu tabii bunun sebepleri var. Bunun sebepleri açık. Batı emperyalizmi, özellikle de başını Amerika, İsrail ve İngiltere'nin çektiği Batı emperyalizmi teknoloji ve bilimin de kendi tekellerinde bulunması için uzun zamandan beri bir çalışma yapmakta ve özellikle de anti-emperyalist ve müstekbir güçlerin baş düşmanı İran'da teknolojik açıdan ilerlemelerin kaydedilmesini önlemek için bu yola başvurmaktalar ve uluslararası kurumlar da susarak, kayıtsız kalarak bir yerde onların bu insanlık dışı eylemlerini onaylamakta ve onaylamak suretiyle bir yerde daha sonra yapılacak terör eylemlerini de teşvik etmektedirler.
Doğru. Şimdi bazı görüntüler var. Belki sizin de dikkatinizi çekmişti Ziya Hocam. Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu'nun seçim kampanyalarında açıkça bazı konuşmalarında İranlı nükleer bilim insanı bu Muhsin Fahrizade'den söz ediyor ve onu defalarca hedef alıyor sözlerinde. Şimdi İsrail'in bu meselede direkt, yani kendisinin herhangi bir suçunun olup olmadığı hakkında herhangi bir görüşünüz veya öngörünüz var mı acaba?
Şimdi bilindiği üzere İsrail Batı emperyalizminin şımarık çocuğu ve evet. İslam dünyasının kalbine yerleştirilmiş çeteler devleti, terör devleti İsrail'in başbakanı olarak istediğini söylemekte. Bütün uluslararası kuruluşlar, uluslararası medya önünde istediği şekilde açıklama yapmakta ve bu da medyayı elinde bulunduran emperyalist güçler tarafından herhangi bir karşılık bulmamakta ve bu teşvik edilmektedir. Bunun için evet, işaret ettiğiniz üzere Netanyahu sadece bu konuda değil, Fahrizade konusunda değil, daha önceki İran bilim adamlarının öldürüleceğini ve öldürüldükten sonra büyük bir şenlik şeklinde bunu kutlamış ve bunun devam edeceğini açıkça ilan etmiştir. Yani açıkça bunu teşvik eden ve bunu açıkça ilan eden bir terör devleti başkanından başka bir şey zaten beklenmez. Ve bunun bu suikastlara ortak olduğu, bu suikastları doğrudan veyahut da ülke içerisindeki kuklaları aracılığıyla bu terör eylemlerini gerçekleştirdiğinden kimsenin şüphesi yoktur.
Doğru. Hocam, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türk Yılmaz hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde İranlı nükleer bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin terör olayı ve emperyalist güçlerin bu hadisedeki rolleri ve ayak izlerinin olup olmadığı konusu hakkında kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İranlı bilim insanı Şehit Muhsin Fahrizade'ye yönelik kör terör saldırısını kanamaların devam etmesi, İranlı yetkililerin Şehit Fahrizade'ye yönelik terör saldırısına gerekli cevabı güçlü bir şekilde vereceklerini vurgulaması, İranlı öğrencilerin İslam-İran Milli Güvenlik Konseyi binası önünde bir araya gelerek İranlı nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade'nin intikamının alınmasını istemesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Filistin direniş hareketlerinin Şehit Fahrizade suikastına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve İslami Cihat Hareketi, İranlıların nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast faillerine gerekli yanıtı verecek güçte olduğunu vurguladı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Cuma akşamı yayınladığı bildiride İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısını kınarken, söz konusu terör eyleminin Amerika ve Siyonist rejimin İran ve İslam ümmetinin bilimsel ilerlemesi ve güç kazanmasını engellemek amacıyla baskı ve tehditlerinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştiğini kaydetti. Hamas yayınladığı bildiride ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin
rejimin bölgede istikrarsızlığı körükleyerek Siyonist rejimin çıkarlarını sağlamak istediklerini vurguladı. İslami Cihat Hareketi de yayınladığı bildiride söz konusu terör saldırısını şiddetle kınarken bu cinayette Siyonist rejim ve Amerika'nın ayak izlerinin açıkça ortada olduğunu bildirdi.
İttilat gazetesinde İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin terörist bir eylemde şehit düşmesi ardından İran Yargı Erkeği Başkanı Seyyid İbrahim Reis'in bu şehadet sonrası İran'daki bilimsel gelişmenin artacağını bildirmesi, İran'la Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin terörist bir saldırıda hayatını kaybeden İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade'nin devlet terörüne kurban gittiğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın Fars Körfezi Holding'i başkanı Cafer Rabi'nin İran'ın petrokimyalarındaki ilerlemelerine dair açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Fars Körfezi Holding'i Başkanı Cafer Rabi'yi, Lordegan petrokimya tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte İran dünyanın en büyük üre üreticisine dönüşeceğini açıkladı. Lordegan petrokimya kompleksinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Rabi'yi, petrokimya sektörü yaptırımlarının dayatıldığı ve koronavirüs salgını yayıldığı bir dönemde ülkenin bu sektörü geliştirmeye devam ettiğini ve şimdi en büyük petrokimya tesislerinden biri bu sektöre katıldığını belirtti. Rabi'yi konuşmasının devamında, Lordegan petrokimya tesislerinin hizmete girmesinden sonra ülkenin yılda 6.1 milyon ton üre üretimine 4.5 milyon ton daha ekleneceğini, böylece İran'ın dünyanın en büyük üre üreticisi olacağını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Filistinli grupların Filistin Özerk Teşkilatı'nın Siyonist rejimle güvenlik işbirliğine yeniden başlama kararına tepkisine konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistinli direniş grupları düzenledikleri oturumun sonunda özel teşkilatın Tel Aviv ile güvenlik işbirliğine yeniden başlamasını kınadı. Filistinli direniş grupları Gazze şeridinde düzenlenen oturumda ayrıca bazı Arap rejimlerin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını ve büyükelçilerini Tel Aviv'e göndermelerini kınadı. Filistinli gruplar ayrıca Siyonist İsrail ile her türlü ilişkinin derhal kesilmesini ve yüzyılın anlaşması gibi şom planlarla mücadele edilmesini talep ederken normalleşme anlaşmalarını da Filistin milletinin sırtına vurulan hançer niteledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine ilgilendiğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin suikasti.
Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu'nun kuruluş yıldönümü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin önemli beyanatı.
Deniz Kuvvetleri Günü.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Küresel istikbar ve Siyonist rejim İsrail'e bağlı gözü dönmüş teoristler 27 Kasım Cuma günü barbarca bir terör saldırısı düzenleyerek İslam İran'ın bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'yi şehit etti. Muhsin Fahrizade, Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı'ydı. Fahrizade, Tahran yakınlarında aracına düzenlenen saldırıda şehit düştü.
Bu gelişmenin ardından İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Ravanchi, Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastinden Siyonist rejim İsrail sorumlu olduğunu belirtti. Tahti Ravanchi, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta ayrıca Amerika ve korsan İsrail'in Donald Trump döneminden geriye kalan günlerde pervasız hareketleri konusunda uyarıda bulundu. Tahti Ravanchi mektupta İran'ın seçkin bilim adamına karşı açıkça yapılan devlet terörü, uluslararası yasaların açık ihlali olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri tarafından kınanması gerektiğini vurguladı.
Aslında Siyonist rejim İsrail'in karnesi kurulduğu günden bu yana terör, cinayet ve suikast olayları ile doludur. Korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, AIPAC'ın yıllık zirvesinde yaptığı konuşmada açıkça İranlı seçkin bilim adamlarına özellikle Muhsin Fahrizade'yi hedef gösterdi ki bu da Bucani rejimin bu suikastın perde arkasında yer aldığının açık delillerinden biridir. Netanyahu bir konuşmasında da açıkça Fahrizade'nin adı Siyonist rejimin suikast programındaki listede yer aldığını söylemişti.
Korsan İsrail'in dönem savaş bakanı Moshe Yalon da 2015 yılında Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Tel Aviv İranlı bilim adamlarının ne kadar yaşayacağından sorumlu olmadığını belirterek şöyle demişti. Ancak gayet açıktır ki İran'ın nükleer programı bir nevi durdurulması gerekir ve biz gerekli olan her türlü yola başvururuz. Zira nükleer silahla donanmış bir İran'ı tahammül edemeyiz. Biz bu engellemenin yaptırımlı yapılmasını tercih ediyoruz ancak sonuçta İsrail kendini savunabilmelidir.
Amerikalı ünlü gazeteci yazar Seymour Hersh, Nisan 2015'te New Yorker dergisinde Bizim Adamlarımız İran'da başlığıyla yayımladığı makalesinde İran'ın nükleer bilimcilere yönelik suikastların Amerika ve İsrail'in ortak projesi olduğunu ve münafıklar terör örgütü tarafından uygulandığını ifşa etmişti.
Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı ve Bakan Yardımcısı Muhsin Fahrizade, İran'ın savunma faaliyetlerinde yenilik yaratma bağlamında seçkin şahsiyetlerden biriydi. Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakır'ı yayımladığı mesajda şehit Muhsin Fahrizade, savunma sanayinin üst düzey yetkililerinden biri olduğunu ve bereketli ömrü boyunca ülkenin savunma gücünü caydırıcılık bağlamında uygun bir seviyeye yükselttiğini belirtti. Genelkurmay Başkanı General Bakri, şehit Fahrizade cinayetini işleyenleri çok ağır bir intikam beklediğini belirtti.
Savunma Bakanı General Emir Hatemi ise yaptığı açıklamada şehit Fahrizade, bakanlığın koronavirüs salgını ile mücadele meydanında öncü yetkililerden biri olduğunu ve bakanlık bünyesinde koronavirüs teşhis kiti Fahrizade'nin yönetiminde çalıştığını belirtti. We'll be right back.
Geçen hafta 26 Kasım günü Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu'nun kuruluş yıl dönümüydü. Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİÇ 26 Kasım 1979 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin çok hassas bir dönemde fermanı üzerine kuruldu. BESİÇ güçleri İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra halk kitleleri arasında şekillendi ve ülkenin kaderine yönelik hissettiği sorumluluk duygusu ve cihatçı ruhu ile sadece ülkenin güvenliğini savunmak ve kutsal savunma yıllarında cepheleri doldurmakla kalmadı, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanlarında da büyük başarılara imza attı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi BESİÇ'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla, bu kurumu İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikim niteledi. Ayetullah Hamene'yi bu cihatçı kurumun önemi hakkında şöyle dedi. Ülkeyi, istiklalini ve istikrarını savunmak, ülkede hayata hizmetler sunmak, bilim ve teknoloji alanlarında yürütülen öncü faaliyetlerde boy göstermek, toplumda manevi ortam ve değersel eylemleri ön plana çıkarmak gibi tüm alanlarda BESİÇ adı geçiyor ve bu kurum boy gösteriyor. Gerçekte BESİÇ bu emsalsiz özellikleri ve yılmaz ruhu ile her meydanda en üst düzeyde rol ifa etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi geçen hafta salı günü 3 erkin başkanları ve İktisadi Koordinasyon Yüksek Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede ülke ekonomisi için gerekli olan ve bütçe açığı sorununu çözümlemek, yatırımları artırmak, üretimde sıçrama ve zayıf kesimleri desteklemekten ibaret olan 4 temel eksene işaretle yetkililerin aralıksız ve ciddi çabaları ile pratik çözümlerin uygulanmasının halkın yaşamı üzerindeki tesirleri belirlenmesine vurgu yaptı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi salı günü 3 erkin başkanları ile düzenlediği görüşmede yaptırımları bertaraf etmek için, bu yaptırımları etkisiz hale getirmek ve yaptırımları bertaraf etmek gibi iki yolu izlemek gerektiğine vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'yi ayrıca sözlerini şöyle sürdürdü. Gerçi biz bundan önce ikinci yolu bir kez daha denedik ve yıllarca da müzakere ettik ama sonuç vermedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dışarıdan herhangi bir açılım beklememek gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti. Bazıları dışa umut bağlıyor ve buna göre bize düşmanlık ediyor. Oysa onların kendi iç durumları bile şeffaf değil ve son sıkıntıları onlara uluslararası konular hakkında konuşma ve tutum sergilemelerine izin vermiyor. Bu yüzden onların sözü üzerinde hesap açmamak gerekiyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ayrıca son günlerde 3 Avrupa ülkesinin haddini aşan sözlerini işaretle şöyle ekledi. Amerika'nın durumu belirsiz. Avrupalı taraflarla sürekli İran karşıtı tavır sergiliyor. Avrupalılar bölge meselelerine en çok yanlış müdahalelerde bulunmalarına rağmen bize bölge meselelerine karışmayın diyorlar. İngiltere ve Fransa yıkıcı nükleer silahları bulunduğu ve Almanya'da bu yolda ilerlediği halde bize füzeniz olmasın diyorlar. Bu konudan size ne? Siz önce kendinizi düzeltin, sonra görüş beyan edin.
Geçen hafta 27 Kasım günü Pekkan Fırkateyni'nin kahraman personelinin gerçekleştirdiği hamasetin yıl dönümüydü. Bugün İran takviminde Deniz Kuvvetleri Günü olarak adlandırılmıştır. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. İran Deniz Kuvvetleri bugün en gelişmiş savaş gemileri ve küçük, orta ve büyük ölçekte denizaltıları gibi ihtiyacı olan teçhizatı kendi imkanları ile üretiyor. Donanmanın kullandığı iletişim sistemleri ve füzeler tamamen yerlidir. Deniz kuvvetleri savaş taktiklerini de kendi deneyimlerine göre güncelleştirerek yerli hale getirmiş ve denizde nizamın en güçlü dayanağı olmuştur.
Bugün klasik orduya bağlı deniz kuvvetleri ve yine İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı deniz kuvvetleri donanmanın iki güçlü kolu olarak Fars Körfezi, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve dünyanın en uzak açık denizlerinde görevini başarı ile sürdürüyor. Bugün İran'ın denizcilik filolları dünyanın dört bir yanında faaliyet yürütüyor ve deniz kuvvetleri Atlas Okyanusu'nda görev yapıyor. Tüm bunlar İran'ın denizcilik ağlarında gücünün işaretleridir. Bu güç hiçbir zaman bölgeye yönelik tehdit oluşturmamıştır. İran Hürmüz Barış Planı'nı sunarak Fars Körfezi ülkelerine bu plana katılmayı ve bölgenin güvenliğini kendileri temin etmeyi davet etmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünü de sonuna geldik.
Haftaya bir başka bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında devam eden Karabağ çatışmaları ve bu münakaşa ile ilgili ateşkese ve bu bölgede son gelişmelerini ayırdık.
Geçen hafta Dağlık Karabağ çatışmalarında imzalanan ateşkes anlaşmasının bölgede ve dünya genelinde yankıları devam etti. Başta Amerika ve Fransa olmak üzere bazı batılı devletlerin Rusya'nın öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasına muhalefetlerin devamında bu ülkelerin boş oturmadığı anlaşılıyor.
Ateşkes anlaşmasına yöneltilen sözlü eleştirilerin ve saldırıların ardından Fransa Senatosu konuyla ilgili bir kararname onayladı. Kararnamede Fransa Senatosu Paris yönetiminden kendini cumhuriyet ilan eden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımasını istiyor.
Oysa gerçekte bu bölge neredeyse dağılma eşiğine geldiği ve bölgede yaşayan Ermenilerin de Ermenistan'a göç etmeye başladıkları gözleniyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fransa Senato Meclisi'nin bu hareketine gösterdiği tepkide yayımladığı bildiride Fransa devleti Rusya ve Amerika ile birlikte AGİT'e bağlı Minsk grubunun eş başkanı olduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi. Fransa Senato Meclisi'nin kararnamesi Paris yönetiminin Karabağ münakaşasının çözümünde tarafsızlık ilkesini sorgular nitelikte olup Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Fransa'nın adil bir arabulucu olduğu konumuna zarar vermektedir.
Bu doğrultuda geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Perşembe günü Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği önünde düzenledikleri eylemde Fransa Senato Meclisi'nin kararnamesini kınadı. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkının sergiledikleri sert tepkiye karşın siyaset meseleleri uzmanları Fransa Senato Meclisi'nin son kararnamesinin sadece tavsiye mahiyetinde olduğunu ve uygulama yönünde hiçbir zorunluluğu söz konusu olmadığını belirtiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ münakaşası ile ilgili ateşkes anlaşması başta AGİT'e bağlı Minsk grubunun eş başkanları Amerika ve Fransa başta olmak üzere bazı batılı devletler bu anlaşmaya karşı çıkmalarına karşın geçen 9 Kasım tarihinde Rusya'nın arabuluculuğu ile imzalandı. Amerika ve Fransa şöyle diyor. Çatışma tarafları arasında bizim de hazır bulunduğumuz bir masada yeni bir anlaşma imzalanması gerekiyor.
Amerika ve Fransa AGİT'e bağlı Minsk grubunun eş başkanları olmalarına karşın yine başka tuhaf şartlardan da söz ediyor. Şimdiki şartlarda bile Ermenistan'a desteklerinden el çekmeyen bu iki ülke, Rusya öncülüğünde imzalanan barış anlaşmasından Ermenistan ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin çıkarları da gözetilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Amerika ve Fransa 90'lı yılların başından beri Dağlık Karabağ münakaşasını sonlandırmak üzere arabulucu grupta yer almalarına rağmen şimdiye kadar bu yönde hiçbir olumlu adım atmadılar ya da atmak istemediler.
Gerçekte Amerika, Rusya ve Fransa AGİT'e bağlı Minsk grubunun eş başkanlarıydı ancak sonunda Rusya tek başına münakaşa taraflarına 10 maddelik bir barış anlaşması imzalatmayı başardı. Ancak Amerika ve Fransa şimdi Rusya yönetimi onları aldattığını ve Fransa bu ülkede İslamcılarla uğraştığı ve Amerika'da Başkan Trump seçimlere hile karıştığı iddiasıyla demokrat kanatla sürtüştüğü bir sırada bu fırsatı değerlendirerek bu iki ülkenin Güney Kafkasya bölgesinde hedeflerini engellediğini ve kendi hedeflerini gerçekleştirdiğini belirtiyor. Oysa gerçekte ne Amerika ne de Fransa Güney Kafkasya bölgesinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Bu iki ülke sadece Karabağ münakaşasını bahane ederek bu bölgede konumlarını pekiştirmeye çalışıyordu.
Amerika ve Fransa'nın Karabağ Barış Anlaşması'na karşı çıkmaları bir yana, gerçekte Rusya öncülüğünde imzalanan bu anlaşmanın temel sakıncaları içerdiği belirtilmelidir. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti, çatışma tarafları olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile ortak sınırları bulunan bir ülke olarak hala bu bölgede tekfirci teröristlerin varlığından kaygı duyuyor. Bu bağlamda İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Vekili Abbas Muktedai, Perşembe günü yaptığı açıklamada şöyle dedi. Dağlık Karabağ bölgesinde tekfirci unsurlar ve ecnebi teröristler bulunduğu sürece kalıcı barış sağlanamaz. Bölge ülkeleri kalıcı barış sağlayarak huzuru koruyabilecek güçtedir.
İranlı milletvekili Abbas Muqtadai açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlı Karabağ çatışmalarını sonlandırmak üzere imzaladıkları anlaşmaya yönelik tutumu hakkında da şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin eğilimi komşu ülkelerin arasında dostluk kurmaktır ve Karabağ münakaşası alevlendiği ilk günden itibaren Tahran yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısını Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a yolladı ve münakaşaya taraf olan ülkelerle birlikte Karabağ münakaşasının çözümü için hazırladığı planı anlattı.
İslami Şura Meclisi Milletvekili Muqtadai ayrıca Tahran yönetiminin ülkenin güvenliği ve sınırlarını koruma meselelerine karşı çok hassas ve duyarlı olduğunu belirterek şöyle ekledi. Ülkenin kuzeybatı sınırlarında en ufak ters hareket durumunda silahlı kuvvetlerimiz bundan önce Irak ve Suriye'de tekfirci teröristlere davrandıkları gibi davranacak ve İran sınırlarının güvensiz hale getirmesine asla müsaade etmeyecektir.
Hal böyleyken uzmanlar şimdiki şartlar hakkında şöyle diyor. Dağlı Karabağ münakaşasında barış anlaşmasının imzalanmasında aceleci davranılması anlaşmada bazı sakıncaların yer almasına sebep olmuştur. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğu ile imzalanan anlaşmada bazı sakıncalar ve muğlak noktalar göze çarpıyor. Örneğin 10 maddelik anlaşmanın hiçbir yerinde Dağlı Karabağ adı geçmiyor. Öte yandan nüfusu 130 bini bulan Dağlı Karabağ, Ermenilerin bu anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Bir başka ifadeyle Bakü yönetimi bundan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve politikalarına karşı olan bu insanları yönetmesi gerekiyor. Harp böyleyken İlham Aliyev hükümeti şimdiden kendini Bakü hakimiyetine karşı olan Ermeni nüfusun yaratacağı olumsuz şartlar için hazırlaması gerekiyor.
Öte yandan görünen o ki Bakü yetkilileri hiçbir mantıklı gerekçe olmaksızın Türkiye devletine büyük tavizler veriyor. Bu tavizler Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletleri hiçbir ortak yönleri bulunmadığı ve hatta iki farklı mezhebe bağlı oldukları halde Türkiye devletine veriliyor. Tüm bu gerçekler ortadayken son günlerde bir de Türkiye yönetiminin Rusya ile Dağlı Karabağ bölgesine konuşlanacak barış gücü konusunda da bazı anlaşmazlıklar yaşadığı anlaşılıyor. Bu şartlarda anlaşılan o ki şimdi İlham Aliyev yönetimi işgal altından kurtulan bölgelerde karşı karşıya bulunduğu sorunlardan başka bir de Türkiye için Rusya yönetimi nezdinde arabuluculuk yapması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti'nden son imamı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın siyerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde en son Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın acayip doğum macerasından söz etmiştik. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Kameri 15 Şaban 255'te Abbasi halifesinin casuslarının sıkı kontrollerine rağmen İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evinde dünyaya geldi. Aslında Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladeti, Hazreti Musa aleyhisselamın veladetine benziyordu. Yani nasıl ki o büyük ilahi peygamber, Firavun ve adamlarının en sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen, Yüce Allah'ın iradesiyle sağ salim ve Firavun'un sarayının yanı başında dünyaya geldiyse, Hazreti Mehdi aleyhisselam da Şaban ayının ortasında bir cuma günü sabah erkenden dünyaya geldi. O hazret de Abbasi halifenin casusları İmam Hasan askeri aleyhisselamın evini sıkı bir şekilde kontrol ve gözetim altında tuttukları bir sırada dünyaya gelmişti.
Tarihi kesin belgelere göre zaman ilerledikçe Abbasi halifeler İslam peygamberinin Pak ehli beyt fertleri ve izleyenlerine yönelik baskılarını artırıyordu ve toplumda panik ve dehşet saçmak ve masum imamları hapse atmakla halkın bu büyük insanlarla irtibat kurmalarını engellemeye çalışıyordu. Aslında Şia imamlar halkın büyük sevgi besledikleri ve dini ve ilmi işlerinde onlara başvurdukları için Abbasi halifeler de bu imamlara baskı uygulamayı programlarını başına yerleştirmişti.
Gerçekte Hazreti Mehdi aleyhisselamdan önce Müslümanların imametini üstlenen üç büyük imam yani Hazreti Cevat aleyhisselam, Hazreti Hadi aleyhisselam ve Hazreti Hasan askeri aleyhisselama Abbasi iktidarı tarafından uygulanan ağır baskılar ve İmam Cevat aleyhisselam ve İmam Hasan askeri aleyhisselamın genç yaşta zalim halifelerce şehit edilmeleri son masum imamın canını koruma şartları çok ağırlaştığını gösteriyordu. Nitekim eğer o hassas şartlarda Abbasi iktidarı İmam Hasan askeri aleyhisselamın halefenin varlığını öğrenseydi hiç kuşkusuz onu da tutuklar ve şehit ederdi.
Dolayısıyla imamet zincirinin son halkası olan İmam Mehdi Aleyhisselam'ın canının koruması için o Hazret Yüce Allah'ın emri ve iradesine göre ortalıktan kayboldu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yakın arkadaşlarından Zerrarı o Hazret'in şöyle buyurduğunu anlatıyor. Kaim için zuhurdan önce bir gaybet söz konusudur. Ben imama neden diye arz ettim. İmam ise şöyle buyurdu. Öldürülmekten koruması için ve bu gaybet onun zalimlere ve diktatörlere galip gelmesi için zemin hazırlanıncaya dek devam edecektir.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybeti iki merhalede gerçekleşti. Birinci merhalede küçük gizlilik veya kısa gaybet, gaybeti sonra ve bir sonraki merhalede büyük gizlilik veya uzun süreli gaybet, gaybeti kübra dönemi başladı. Kısa gaybet dönemi Hazreti Mehdi aleyhisselamın halka görünmeden özel naipleri aracılığı ile insanlarla irtibatta olduğu döneme verilen addır. Kısa gaybet dönemi İmam Hasan askeri aleyhisselam Gameri 8 Rebiülevvel 260'da şehit düştüğü günden yani Hazreti Mehdi aleyhisselam imamet makamına geldiği günden itibaren başladı. Kısa gaybet dönemi Hazreti Mehdi aleyhisselamın son naibinin vefatıyla birlikte Gameri 329 yılının Şaban ayında sona erdi.
İmam Mehdi aleyhisselam kısa gaybet döneminde seçkin temsilcilerinin aracılığı ile Ehl-i Beyt sevenlerine önderlik ediyordu. Kısa gaybet dönemi yaklaşık 70 yıl sürdü. Bu süre içerisinde özel naipler Hazreti Mehdi aleyhisselamın huzuruna çıkıyor ve o hazret de görüşüyordu. Öte yandan insanlarla özel naiplerin aracılığı ile İmam Mehdi aleyhisselam ile irtibat kuruyor ve sorularını da imama arz ediyor ve cevap alıyordu.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özel naipleri şecaat, sabır, takva, sır saklama gibi seçkin sıfatlara sahip olan ve o Hazret tarafından emin insanlar olarak bilinen şahsiyetlerdi. Aslında özel naipler bu şahistelikleri yüzünden özel naip olma onuruna nail olmuştur. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna çıkma izniyle onurlandırılan bu insanlar 4 kişiden oluşuyordu ve has naipler olarak ün yapmıştı.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ilk has naibi Osman bin Said Amri'dir. Osman bin Said aslında İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın arkadaşı ve talebelerinden biriydi ve onların mektebinde yetişmişti. Osman bin Said, söz konusu imamların güvendiği değerli insanlardan biriydi. Günlerden bir gün Osman bin Said, Şiaların bazı önde gelen büyükleriyle birlikte İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar ve gelecekte bir sonraki imam hakkında kuşkuya ve görüş ayrılığına düşmemek için o hazretten halife hakkında soru sordular.
Osman bin Said, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a sizden çok önemli olan ve sizin daha iyi bildiğiniz bir konu hakkında soru sormak için geldik diyecekken imam hemen şöyle buyurdu. Acaba neden bana geldiğinizi söylememi ister misiniz? Gelenler hep birlikte evet ey Resulullah'ın oğlu buyurun dediler. Bunun üzerine İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şöyle buyurdu. Siz benden sonraki Allah'ın hüccetini ve imamını sormak için geldiniz. Gelenler hep birlikte evet diye karşılık verdi. O sırada birden yüzü ay gibi parlayan bir erkek çocuğu meclise girdi. İmam şöyle buyurdu. Benden sonra sizin önderiniz ve benim halefim şu oğlumdur. Ona itaat edin ki benden sonra dağılmayın. Osman bin Said 5 yıl boyunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın has naibi olarak görev yaptı.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci has naibi ve temsilcisi Osman bin Said'in oğlu Muhammed bin Osman'dır. Muhammed bin Osman da Şiaların nezdinde oldukça özel bir yeri ve saygınlığı vardır. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a vekalet ettiği yıllarda Şiaların toplumunu özel dirayet ve tedbirle yöneltti ve Kameri 305 yılında ise vefat etti. Muhammed bin Osman'ın naipliği yaklaşık 40 yıl sürdü.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü has naibi ve temsilcisi Hüseyin bin Ruh Nobahti'ydi. Hüseyin bin Ruh seçkin bir fakih ve muhaddisti ve Müslümanlar arasında büyük itibar ve nüfuza sahipti. Hüseyin bin Ruh çok bilge bir insandı ve aralıksız çabaları sayesinde Şiaların konumu kısmen iyileşti. Hüseyin bin Ruh 21 yıl Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın has naibiydi ve Kameri 326 yılında vefat etti.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 4. has naibi ve temsilcisi Ebu'l-Hasan Ali bin Muhammed Samuri'dir. Ebu'l-Hasan da 3 yıl İmam Zaman Aleyhisselam'ın has naibi olarak görev yaptı ve Kameri 329'da vefat etti. Ebu'l-Hasan Ali bin Muhammed Samuri'nin hayatının son günlerinde İmam Zaman Aleyhisselam ona bir mektup yazdı ve şöyle buyurdu. Kendine hiçbir halef belirleme, zira gaybet dönemi gelmiştir. Ben artık Allah'ın izni olmadan zuhur etmeyeceğim ve benim zuhurum uzun süreden sonra ve kalplerin acımasız olması ve yeryüzü zulümle dolmasından sonra olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın son has naibi Ebu'l-Hasan Ali bin Muhammed Samuri'nin vefatından sonra ise büyük gaybet dönemi başladı ve halen de devam ediyor.
Asil ve öz İslam'ın öğretileri ve inançlarından doğru imaj sunmak ve halkın dini ve fıkhi sorularına cevap vermek ve kuşkularını gidermek, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın has naiplerinin diğer faaliyetleriydi. Bundan başka halkın İmam Mehdi aleyhisselam hakkındaki kuşkularını gidermek ve onları gaybet şartlarına hazırlamak ve vekalet yapılanmasını yönetmek de has naiplerin bir başka önemli göreviydi. Bu çerçevede İslam dünyasında seçkin ve muttaki ve dürüst alimler has naiplerin gözetiminde faaliyet yürütüyordu.
Kuşkusuz ne zaman Yüce Allah maslahat bilecek olursa beşeriyet aleminin büyük kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam gayb perdesinin ardından ortaya çıkacak ve zuhur etmesiyle birlikte yeryüzünde zulüm ve fesat yok olacak ve yerini de adalet ve eşitliği bırakacaktır. İslam peygamberi bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda benim hanedanımdan benimle adaş olan ve aynı künyesi taşıyan biri kıyam edecek ve yeryüzünü de zulümle dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.